Hayatın sesleri. Saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve Hayatın Sesleri başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatarak başlayalım bugünkü programımıza sevgili dinleyicilerimiz. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımızın ilk müziğini dinlerken sizler biz de stüdyo konuğumuzu alalım.
Oh, Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. TEHAT kurucusu, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği'nin kurucusu, Elektrik Hibrit Cars dergisi genel yayın yönetmeni aynı zamanda Sayın Berkan Bayram bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, TEHAT'ın kuruluşundan isterseniz bir başlayalım, sonrasında devam edelim. Çünkü teknolojinin gelişmesinde gerçekten çok büyük önemli etken gelecekte yaşanacak enerji sıkıntısından dolayı çıkan araçlar. TEHAT ne zaman, nasıl kuruldu?
TEHAT 2015 yılı ortalarında çalışmalarına başladı. Çok hızlı çalışmalarına devam ediyor. Hı hı. Aslında 2011 yılı itibariyle yayınladığımız bir dergimiz var. Elektrikli Hibrit Araçlar Dergisi.
Bu dergi, nedir periyodu derginin?
2 ayda bir yayınladığımız bir dergidir. Hı hı. Ve Türkiye'nin ilk ve tek sektör dergisidir. Elektrikli ve hibrit araçlar üzerine. Hı hı. 2011'de yayınlamaya başladığımızda çok yeniydi. Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri çok hızlı olan bu teknoloji Türkiye'de çok yeni başlardaydı. Biz dergimizi yayınladığımızda çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Sektör içerisinde de ve mevzuat kısımlarında da bunun platform ve dernekleşme sürecinin olması gerektiğini düşündük. Hı hı. Ve 2015 yılı itibariyle de dernekleşme sürecini başlattık.
Evet, peki amaç neydi o yıllarda?
Şimdi tabii buradaki amacımız elektrikli otomobillerin çevreci olmasından yola çıkarak ekonomiye sağlayacağı katkıyı da ön plana koyarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yerli teknolojileri ve yerli kaynaklarımızı kullanarak ulaşımda daha modern, daha teknolojik ve daha çevreci ulaşım modellemelerine ulaşmak amacımız. Hı hı. Tabii elektrikli otomobilleri sıfır karbon salımıyla ulaşım hizmeti verirler. Dolayısıyla bu araçlar enerji tasarrufu
var
sağlar.
Mı dünyada bu teknolojiye geçmiş ülkeler?
Evet, özellikle Norveç gibi ülke. Hı hı. Ki Norveç Avrupa'nın petrol ihraç eden ülkelerinden biridir. Fakat Norveç'te %14 gibi bir pay sahibidir elektrikli otomobiller. Hı hı. Norveç'te çok ilginç tabii gelişmeler yaşandı. Özellikle elektrikli otomobillere sağlanan teşvikler, özel alanlarda geçiş üstünlüğü, bunun gibi farklılıklar Norveç'te çok fazla elektrikli otomobil satılmasına sebep oldu.
Avrupa'nın peki da fiyatları bir çok nasıldır normal otomobil fiyatlarını mukayese ettiğimizde?
Tabii şu anda normal otomobil fiyatlarıyla dizel bir otomobille hemen hemen aynı rakamlarda seyrediyor. Ülkemizde birçok markanın birçok modeli mevcut. Satışta şu anda hibrit dediğimiz hem elektrikli hem benzin motorluyla çalışan otomobiller. Sadece elektrikli modeller Türkiye pazarında da mevcut.
Nedir özellikleri, hibrit araç teknolojisinin özelliklerinden söz edelim. Tamam, yakıtı az, egzoz gazını ortadan kaldırıyor belki ama daha farklı özellikleri ve avantajları var mı?
Hibrit otomobillerin en büyük avantajı elektrik motorunuzun sağladığı şarj menzil seviyesi düştüğü zaman otomatik olarak benzin veya dizel motoruyla yola devam edebilmesidir. Hı hı. Burada size yaklaşık 30 kilometreye kadar bir menzil sunar hibrit otomobil. Burada tabii kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmemiz lazım aslında.
Nasıl?
Biz sabah 9'da işimize gidip akşam 6'da işimizden çıkıyoruz ve Türkiye'deki otomobil sahipleri bu süre zarfında otomobillerini bina otoparklarında veya dışarıda bir otoparkta akşama kadar bekletiyorlar. Ve evden işe gittikleri mesafe belki de 10 kilometreyi geçmiyor. Şu bu 10 kilometrelik mesafede siz ya elektrikli veya hibrit motorlu bir otomobili tercih edebilirsiniz. Burada kullanım alışkanlıklarını bu yönde değiştirmemiz, bunları anlatmamız, bunun aslında benzin veya dizel motorlu araçlara nazaran çok daha faydalı ve çok daha verimli olabileceğini gösterebilmemiz lazım. THAT olarak da bunu çabası içerisindeyiz.
Peki ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bu yönde?
Bizim aylık bilgilendirme toplantılarımız var. İlkini 28 Ocak önümüzdeki hafta başlatacağız. Elektrikli ve hibrit otomobil teknolojileri üzerine bilinmeyenler, sorular ve eğitim anlamında güzel bir çalışmamız olacak. Tam günlük bir eğitimimiz. Bunun haricinde Haziran ayında bir geniş kapsamlı bir konferansımız var. Bu konferansımıza yurt dışından katılımcılarımız olacak. Özellikle elektrikli ve hibrit otomobil üzerine yurt dışında çalışmalar yapan deneyimli davetlilerimiz mevcut. Haziran ayında İstanbul'da bu konferansımızı gerçekleştireceğiz.
Evet, şimdi bilinmeyenler dediniz hibrit motorları, araçları için. Evet. Nedir o bilinmeyenler?
Şimdi hibrit mesela benzin ve elektrik motoru veya dizel ve elektrik motoru olarak iki çeşitli yola çıkar. Ve sadece elektrik motoruyla da hareket eden otomobiller mevcuttur. Bilinmeyenler şunlardır aslında. Ben bu otomobili alayım ama bununla yolda kalırsam ne yapacağım gibi bilinmeyenler mevcuttur. Aslında bunun altında yatan sebep de şarjı nerede yaptıracağım bu aracın?
Ne kadar sürede yaptıracağım, bir de o var.
Evet. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki bunu cep telefonu gelişmesiyle birebir tutabilirsiniz. 2000 yılında cep telefonlarındaki o kalın pil grupları şu anda çok inceldi. Aynı teknoloji elektrikli otomobiller için de geçerli. Şu anda bir elektrikli otomobili isterseniz 20 dakikada şarj edebilirsiniz, isterseniz 8 saat. Bu tamamen sizin kullanım alışkanlığınızla alakalı.
Bir yemek yiyip çay içene kadar o da şarj olacaktır.
Evet. İstanbul'dan çıktınız, Ankara'ya gideceksiniz.
Peki her yerde şarj edilebiliyor mu?
Her yerde, her şarj istasyonunda edebilirsiniz. İsterseniz ev elektriğine de bağlayabilirsiniz. Bu iki türlü bir şarj yöntemi vardır. Normal ev prizinde veya üçlü dediğimiz trifazi sanayi tipi prizlerde hızlı şarj yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi sizin tamamen buna bakış açınızı değiştirmemiz gerekiyor. İstanbul'dan çıktınız, İzmir'e gideceksiniz. Tamamen buradaki kullanım alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekiyor.
Nasıl ki benzinin bizi nereye kadar götürebileceğini, nerede benzin almamız gerektiğini biliyorsak, nerede şarj etmemiz gerektiğini de bileceğiz herhalde. Aslında bu kadar basit belki.
Aynen,
ama
doğru.
Biz çok fazla yeniliklere açık değiliz galiba. Biraz korkuyoruz.
Fakat
bundan
çok
mıdır
geç
sıkıntı,
kalıyoruz.
Değil mi?
Evet. Bunu belirtmemiz
aslında
gerekiyor.
Aslında günümüzde tüm dünyada en fazla ilgi çeken teknolojilerden biri.
Doğru söylüyorsunuz. Özellikle Amerika ve Avrupa artık bu konuda çok ilerideler.
Hı hı.
Biz halen elektrikli otomobili yapalım mı, yapmayalım mı, alalım mı, almayalım mı sorusunu taşıyoruz. Alsak nerede şarj edeceğiz sorusunu taşıyoruz. Oysa ki bunların hepsi cevapları mevcut. Şu an İstanbul'da 150'ye yakın şarj istasyonu var. Burada sadece bunun kullanım alışkanlıklarını bu yönde artık optimize etmemiz gerekiyor.
Peki ülkemizde kaç araç var böyle?
Çok fazla değil çünkü yenilik olarak yeni teknolojilere sahip araç modelleri yeni yeni Türkiye pazarına girmeye başladı. Satışlar çok yeni yeni başladı zaten. Dolayısıyla bir Avrupa kadar bir satış rakamlarına ulaşamadık henüz. Fakat bunun tamamen bence hükümetimizin geliştirdiği yeni elektrikli otomobil projesiyle de bağlantılı olarak bir kademe daha hızlanacağını düşünüyorum. Burada halkımızın bilinirliğini yükseltebilmek, farkındalığını artırabilmek amacıyla THAT olarak elimizden gelen açıklamaları, bilgilendirmeleri yapıyoruz. Doğru söylüyorsunuz.
Peki hibrit motorlar gelecek için gerçekten çok büyük önem arz ediyor. İşte doğru. Bunun bilincinde olmak çok önemli galiba.
Doğru. Özellikle burada yerel yönetimlerin payı çok önemli. örneğin siz otomobil sahibi değilsiniz ama sürekli bir şehir içerisinde toplu ulaşım kullanıyorsanız, burada elektrikli otobüs, elektrikli minibüs, elektrikli taksi tercihiniz olabilir. Bunların da teşvik edilmesi gerekiyor. Bu sadece size maddi manevi kazançtan ziyade çevreye de sağladığı çok ciddi artı değerleri olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Burada Konya Belediyesi'ni, İzmir Belediyesi'ni tebrik etmek gerekiyor. Çünkü onlar ilk elektrikli otobüsleri siparişini veren belediyeler oldular. Akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu yönde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi son bir çalışmasıyla otobüslerinin üstünü solar panellerle kapattılar. Çok güzel ve teknolojik bir yatırım oldu. Bunları takip ediyoruz ve biz de destekliyoruz. Elimizden gelen her fırsatta da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi kaçırmayalım. Avrupa ve Amerika'da bu teknoloji çok yüksek standartla kullanılıyor. Biz de bu teknoloji yarışında geri kalmamamız gerekiyor.
Evet, şimdi tabii teknolojinin geliştirilmesindeki en büyük etken sebeplerden biri de gelecekte yaşanabilecek enerji sıkıntısını da göz ardı etmemek gerekiyor.
Doğru
galiba,
söylüyorsunuz.
Değil mi?
Doğru söylüyorsunuz. Bizim cari açığımız maalesef petrol ithalatından kaynaklanan bir cari açığa sahibiz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu da artık yerli imkanlarımızla, yerli kaynaklarımızı, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha fazla değerlendirerek sağlayabiliriz. Bu bence tüm halkımız için uzun dönemde enerji sıkıntısının önüne geçebilmek için acil önem arz ediyor.
Ki dergide tüm bu konuştuklarımız, hatta araçların görselleriyle birlikte yer alıyordur herhalde,
evet,
değil mi?
Evet, dergi özellikle test amaçlı kullandığımız elektrikli otomobiller olsun, yurt dışındaki bu amaçlı kullanılan araçların tanıtımları olsun, teknolojik tanıtımlar olsun, büyük bir yer kaplıyor dergimizde. Dergimizi destekleyecek olarak da bir platform olarak TEAD'ımızı oluşturduk. TEAD olarak da elektrikli ve hibrit otomobillerin dünyadaki, Avrupa'daki gelişmelerini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz.
Peki ilgi nasıl dergiye?
Aslında
diğer araba dergileri kadar ilgi görüyor mu?
Şöyle, tabii diğer otomobil dergileriyle rekabetimiz bir yere kadar. Çünkü biz çok niş bir konuda dergi yayıncılığı yapıyoruz. Elektrikli ve hibrit otomobiller üzerine yayın yaptığımız zaman bunun çok fazla haber kaynağını sağlayamıyoruz Türkiye içerisinde, ama yurt dışında çok fazla haber kaynağı var. İlgi güzel. Özellikle önümüzdeki hafta yapacağımız elektrikli araçlar eğitimi ile alakalı güzel geri dönüşler alıyoruz.
Eğitim kimlere, nasıl verilen bir eğitim?
Eğitimin konusu elektrikli ve hibrit araçlar teknolojisini birebir sektör temsilcilerine, özellikle bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere, akademisyen ve üniversite öğrencilerine yönelik açtık. Özellikle girişimcilerden çok sorular geliyor. Çünkü elektrikli otomobil dediğimiz zaman bunun arkasında size sağlayacak iş imkanları var. Biz farklı iş kolları yaratamıyoruz maalesef. Standart bildiğimiz iş kollarının haricinde bilmediğimiz elektrikli otomobille gelecek birçok iş kolu var. Nedir bunlar? Şarj istasyonları. Şarj istasyonlarının işletilmesi, elektrikli otomobillerde araç paylaşım sistemi, Türk markası elektrikli otomobillerin sektöre kazandırılması, bunların hepsi bir iş alanı ve iş kolları. Bu alanlarda yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda devletimizin TÜBİTAK, TEDEP projeleri, ARGE projelerinde nasıl bu projeler içerisinde elektrikli otomobiller yer alabilir, bunların anlatılacağı bir eğitim programıdır. Tabii burada katılımcılar umarım bir tam gün içerisinde alacakları eğitimle güzel bir başlangıç yaparlar diye düşünüyorum.
Evet, peki gelelim Haziran'daki konferansa. Konferans için çalışmalarınız neler? Nasıl bir konferans olacak? Nasıl geçmesi bekleniyor?
Konferansımızın içeriği elektrikli ve hibrit otomobiller üzerine yine. bu teknolojiyle birlikte gelecek olan yeni teknolojiler dediğimiz otonom sürüş, yani otomobilin kendi kendini sürmesi, bağlı teknolojiler, Internet of Things dediğimiz artık internetin ve teknolojinin bütün hayatımıza girmesiyle birlikte oluşacak başlıklardan, konu başlıklarından oluşuyor. Konferansımıza yurt dışından çok ilgi var. Özellikle yurt dışından Türkiye'de iş yapmak isteyen firmaların Türkiye'deki konsoloslukları aracıyla bizimle bağlantıya geçtiklerini görüyoruz. Haziran ayında geniş kapsamlı bir konferansımız olacak.
Nerede olacak?
İstanbul'da olacak. Bu arada biz Avrupa'ya Nisan ayında Avrupa Elektrikli Otomobiller Konferansı'na davet edildik TEHAT olarak. AVR adlı bir organizasyonun daveti üzerine Nisan ayında Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'da da Türkiye'deki elektrikli otomobil gelişmelerini, bu yöndeki çalışmaları anlatmaya çalışacağız.
Evet. Şimdi az önce otonun kendi kendini sürmesi dediniz.
Evet.
Birazcık bundan söz eder misiniz? Nasıl kendi kendini sürecek? Nasıl çalışıyor ki kendi kendini sürecek?
Evet. Şimdi şuradan başlayayım. Siz şu anda burada bu programı yaparken bir yandan cep telefonunuzdan otoparkta bulunan aracınızı isterseniz bina çıkışına getirtebileceksiniz. Bunu sadece telefonunuza yüklediğiniz bir program sayesinde ve akıllı otomobiliniz sayesinde yapabileceksiniz. Bu otomobil...
Ben şimdi yayından çıkarken arabam kapının önüne gelecek, öyle mi?
Kapının önüne gelecek,
süper.
Doğru. Tabii bunu 2025 yılı itibariyle birçok yerde göreceğiz. Ama önümüzdeki dönem otoparklarda bunu çok rahat görebileceğiz. Siz otopark girişine geldiğinizde kapıda da sizin arabanız otomatik olarak gelmiş olacak. Bunun çalışmalarını Avrupa merkezli birkaç büyük firma, özellikle bir otomobil markasıyla büyük bir teknoloji markası üzerinde çalışıyorlar. Sürücüsüz otomobil dediğimiz kısım da şudur. Siz özellikle şu anda otoban giriş ve çıkışlarını sürücüsüz olarak yapabileceksiniz. Henüz şehir içi trafiğine bunu dahil edemiyoruz ama otobanda giderken siz isterseniz arkadaşlarınızla araba içerisinde sohbet edebileceksiniz. İsterseniz gazetenizi, isterseniz telefonunuzdaki mesajları kontrol edeceksiniz. Ve otoban çıkışına
akıllı
kadar...
Akıllı şoför bizi götürüp getirecek. Evet, akıllı araba, akıllı
evet,
telefonlar.
Akıllı otomobil, akıllı telefon. Geriye bizim de sadece akıllı olmamız kalıyor. Bunları birleştirdiğimiz takdirde.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine sizinle birlikte olup daha sonra işte hem konferansı hem toplantıları yine hem de gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün için verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür
çok
ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun,
ağırladığınız
var olun.
İçin.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği ve Elektrik Hibrit Cars Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Berkan Bayram'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı himayesiyle Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği koordinasyonunda Almanya'da yaşayan Türk soydaşlarımızın hem kendi aralarında hem de Türkçe ile olan bağlarını geliştirmek amacıyla çeşitlendirilmiş bir dizi konferanslar, sempozyumlar, sanatsal, kültürel, müziksel kurslar, etkinlikler, tiyatrolar, yarışmaları da içinde barındıran Haydi Türk Türkçe Konuş Benimle kampanyası başlatıldı. Şimdi bu kampanya ile ilgili bilgiler almak üzere Karlsruhe Eğitim Ateşesi Sayın Gürkan Avcı telefon hattımızda. Hemen merhaba diyoruz. Sayın Avcı, iyi günler efendim. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Çok teşekkür ediyorum. Çok Alo. Sağ olun bütün vatandaşlarımıza, bütün soydaşlarımıza.
Sayın Avcı, beni duyabiliyor musunuz?
Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum.
Alo.
Bütün vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, Haydi Türkçe Konuş Benimle kampanyasından birazcık söz edelim. Ne zaman başladı, nasıl başladı, amacı neydi kampanyanın?
Evet, kampanya ile amacımız Kasım ayında, 1 Kasım itibariyle başlattık kampanyamızı. Kampanyamızın amacı Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız arasında güçlü bir iletişim ağı kurmak özellikle ve Türk diasporası ile ülkemiz arasında köprü rolü geliştirmek için bu kampanyayı başlattık. Tabii ki baştan dilimiz, kültürümüz, medeniyet değerlerimiz, buradaki başta çocuklarımız olmak üzere gençlerimiz, kadınlarımız, 7'den 70'e bütün vatandaş ve soydaşlarımızın bilgisine sunduk, ilgisine sunduk. Burada da yaşatmaya karar verdik ve kampanyamızın adını da bu münasebette Haydi Türkçe Konuş Benimle diye koyduk. Çok güzel yansımaları ve geri dönütlerini de almaya başladık. Az önce çok güzel tanıttınız kampanyamızın içeriğini ve amaçlarını ve yoğun bir taleple şu an karşı karşıyayız.
Evet, peki neler var kampanya kapsamındaki etkinliklerden birazcık söz edelim. Bir de katılım nasıl?
Evet, kampanyamızdan vatandaş ve soydaşlarımızdan yoğun bir talep almaktayız. 20'ye yakın konferans konularımız var. Ve bu konferans konuları özellikle buradaki vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda tespit edildi. Mesela neler var? Birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Almanya'nın geleceğinde hangi mesleklere daha çok ihtiyaç var? Almanya'da meslek seçimi nasıl yapılmalıdır, nasıl olmalıdır? Bu konuda mesela konferanslarımız var. Yine çocuklarda internet bilgisayar bağımlılığı ile nasıl mücadele edilir? Bu konuda bir konferansımız var. Bunun dışında Türk gençlerine üniversite hayatında neler bekliyor? Bu konuda konferanslarımız var. Aileden din eğitimi, dil eğitimi nasıl verilmelidir? Bu konuda var ve bu konferanslarımız alanında müteassıs, uzman ve akademisyen arkadaşlarımız tarafından veriliyor. Çokça da rağbet görüyor. Amacımız burada başta annelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı çocuklarımızın gelişim evresi boyunca bilimsel, akademik düzlemde bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak.
Evet.
Bu konferans konularımızın da sayısını ve konularını da hemen hemen her ay yeniliyoruz, güçlendiriyoruz, daha da geliştiriyoruz.
Çok güzel efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yeni kampanyaları da duyurmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok çok çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle müsaadenizle söylemek
istedim. Estağfurullah, buyurun.
Şimdi Almanya'da tiyatro atölyesi, bağlama kursu, ney kursu, Türk sanat müziği kursu, Türk tasavvuf müziği kursu, resim kursu, Osmanlı Türkçesi kursu, Ebru kursu gibi birçok kurslar da açtık. tatlı yarışması, futbol turnuvası, yemek yarışması, şarkı yarışması gibi ödüllü yarışmalar da başlattık. Ben sizin aracılığınızla bu güzel etkinlikleri, konferansları, yarışmaları ve kursları soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın hem bilgisine sunmak istedim ve kendilerini de gerçekten ülkemizin bu güzel kadim medeniyet öğelerini öğrenmeye ve bu kurslara katılmaya davet ediyorum ve çokça teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine onları da duyurmak dileğiyle Hayatın Sesleri'nde. Sağ olun, var olun, kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimiz. Karlsruhe Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı'ydı telefon hattımızda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken. Beyin, zihin vesaire. Türkiye'de saatlerimiz 15.38'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Beyin, zihin vesaire köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, insanlar iyilik yapmaya, kötülük yapmaya da meyillidirler. Biz iyilik yapıp mutlu olmaktan söz edeceğiz. Kötülük yapıp mutlu olan var mıdır orasını da konuşabiliriz tabii ama.
Yani bazen var maalesef.
Var değil mi? Beyin kendisine ne öğretilirse onunla mutlu olmayı mı öğreniyor acaba? Ben iyilik yaparak mutlu olacağım diyorsak iyilik yaparak mutlu mu oluyoruz?
Aslında beynimizin temel doğuştan gelen kurgulanma mekanizmasında iyilik yapmak bizim varsayılan ayarlarımızın en önde gelenlerinden biri. Hı hı. İyilik yaparak mutlu oluyoruz, iyilik yaparak diğer insanlarla bağlantı kuruyoruz ve iyilik yaparak büyük bir topluluk halinde ortak hareket edip işte tarih boyunca gördüğümüz muhteşem birliktelikleri oluşturabiliyoruz. Tabii sadece iyilik yapmak değil bizi bir arada tutan, başka faktörler de var. Fakat
ne gibi?
İrili işte belli bir ülke inanç birliği vesaire falan da insan toplumlarını bir arada tutuyor. İşte dinler, inançlar da bunlar bir arada tutuyor. Fakat bunların hepsinin harcında bir insan toplumunun büyük ya da küçük olsun birbirine güvenebilmesini sağlayan en önemli şey birbirlerine bir şekilde iyilikte bulunmaları. Bu şimdi genellikle tabiattaki canlıların birbiriyle hep mücadele ettiği, güçlü olanın hayatta kaldığına dair bir algımız vardır. Sanki bu diğer canlılarda yokmuş da sadece bizde varmış gibi bir algı da oluşabilir böyle deyince. Aslında öyle değildir. Mesela özellikle yüksek canlılara baktığınızda işte bu maymunları falan içeren primatlar dediğimiz gruba yahut işte bu zebralara falan filan hani diğer karada gezen birçok canlıya baktığınızda sucul memelilerde de bu davranışları görüyoruz. Birbirlerine yardım ediyorlar ve bu yardım etme davranışı içgüdüsel olarak onlarda mevcut. Bu sayede türlerinin hayatta kalmasını destekliyorlar. Neden? Çok basit bir örnek verilir genellikle. İşte maymunların diyelim bitleri olur ve bu bitlerini başka bir maymun gelip ayıklar. Bu bitleri niye ayıklar? Yani niye buna böyle bir iyilik yapıyor diye bakıyorsun. Onun sırtında bit olunca da öbür maymun gelip onun sırtındakileri ayıklıyor. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir ilişki içerisinde siz iyilik yapan oldukça size iyilik yapılma ihtimali artıyor. Ama bazen uyanık maymunlar çıkıyor. Gidip mesela bu işi savsaklıyorlar ya da yakındakilere ilgi göstermiyorlar. Bir süre sonra onların sırtındaki bitler de ayıklanmıyor. Yani diğerleri de onu cezalandırıyorlar bundan dolayı. Evet. Dolayısıyla iyilik yapmak aslında bir yükümlülük gibi bizim zihnimize yüklenmiş bir şey. Benzer bir şey bizde de var.
Ama çocukluktan itibaren mi yüklendi?
Şimdi şöyle çocuklar genellikle iyiler bakarsanız. Yani çevresel şartları tabii insan bebeklerinde ayırmak çok zor. Hangisi doğuştan geliyor, hangisi çevresel. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bir insan bebekleri çok erken doğarlar beyin gelişimi bitmeden ve onların üzerinde test yapabilmeniz pek mümkün değildir. Ancak belli bir yaşa ulaştıklarında psikolojik testlere tabi tutabilirsiniz. O zamana kadar da çevreden çok fazla şey öğrenirler zaten. Hani doğuştan gelen yazılımı saf haliyle test etmemiz pek mümkün değil. Ama velakin bebeklerin genel davranışına baktığımızda bebeklerin kötülük yaptığına dair hiçbir bilgimiz yok. Fakat sonra yalan söylemeyi, kandırmayı, işte hani tırnak içinde kazıklamayı insanları falan
biz
böyle onları kötü yerin kötü şekillerde manipüle etmeyi bir şekilde görüyorlar. Bunun faydası olabileceğine dair bir öğrenme gerçekleştiğinde bu davranışlar yavaş yavaş hayata hakim olmaya başlıyor. Doğal devreleri anlamanın en iyi yolu eğer insanda çalışamıyorsanız diğer canlılara bakmak. Çünkü beyin yapılarımız çok benziyor özellikle ilk doğduğumuz anda. Bu yardımlaşma ve iyilik duygusu her zaman hakim. Çünkü özellikle topluluk halinde yaşıyorsanız hayatta kalabilmeniz çoğu zaman buna bağlı. Mesela şeyleri görürsünüz. Bizonlar, işte aslanlar bizonlara saldırdığı zaman bazen yaşlı bizonlara yardım eden genç bizonlar görürsünüz. Halbuki o yaşlı bizonun hani tür için bir faydası yoktur, ömrü bitmiş dersiniz ama böyle içgüdüsel bir davranışla birbirlerine yardım etme güdüleri var. Hayvanlarda bile bu var.
O zaman şöyle mevcut diyebilir miyiz? İyiliklerin yapıldığı ortamlarda yetişen insanların iyilik yapma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor.
Şimdi biz insanoğlu olarak hiçbir şeyi kitaptan okuyarak ya da birisi bize anlattığı, öğüt verdiği için öğrenmiyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Bu davranışları kopyalıyoruz, tekrar ediyoruz ve tekrar ettiğimizde bize hangisi daha çok ödül sağlıyorsa bu ödülü sağlayan yol üzerine devam ediyoruz. Aslında bu kadar basit bir devremiz var. Çocuklara baktığınızda eğer çocuklarda rekabetçilik, diğerlerinin önüne geçme, diğerlerinin ayağına çelme takarak yükselme gibi patolojik ya da sosyopatlık diyebileceğimiz davranışlar ödüllendiriliyorsa bir süre sonra yetişkin olduklarında bu çocuklar iş dünyasında, eğitimde çok başarılı oluyorlar. Ama sağlıklı insanlar olmuyorlar. Maalesef bugünkü işte dünya düzeninde böyle sosyopatik özelliklere sahip insanların başarılı olduğunu izliyorsunuz. Çünkü diğerlerine iyilik yapmaktan ziyade onların yollarını tıkayarak ya da insanları manipüle ederek yükselmek bugün mümkün. Fakat doğal bir toplumda böyle bir şey yapabilme şansınız yoktu. Bu biraz bizim yeni icat ettiğimiz bir şey. Beyindeki iyilik devrelerine baktığınızda ne kadar yanlış bir şey yaptığımızı insan türü olarak anlıyoruz aslında. Bu biraz önce bahsettiğim sosyopatlığın ödüllendirilmesi aslında bizim temel devrelerimize çok aykırı. İşte yeni bir çalışma var yakın zamanlarda benim de elime geçti. İnsanlara rastgele iyilik yapmak. Hem onların hem de iyilik yapanın beyninde.
Tanımadığımız
birine tamamen rastgele. Yani mesela yoldan geçerken birisi bir şeyi taşımakta zorlandığında ona yardım etmek. İşte böyle biraz çok aşırı zor değil ama diyelim işte karşıdan karşıya geçmeye çalışan birine yardımcı olmak gibi. Hiç tanımadığımız bir
manevi
faydamız
manevi huzur belki mi? Ama birazcık bu değerlerimizi de yitirdik. Çünkü fazla iyiliksever olmak da şüpheyle karşılanıyor
aynen,
çoğu zaman.
Saf muamelesi yapılıyor insanlara falan gibi. Ama işte devrelere bakın. Mesela bunu yapan insanların beyin kimyasalları araştırılıyor. Ve rastgele iyilik yapılan kişide, rastgele iyilik yapan kişinde beyninde ödül mekanizması bir patlama şeklinde aktif oluyor. Bizim beynimizin ödül mekanizması dopamin diye bir maddeye bağlıdır. Arkasından da bu ismini iyi bildiğimiz serotonin gibi, endorfin gibi hoşluk verici maddelerin salgılanmasına sebep olur. Birisi size hiç beklentiniz olmadan iyilik yaptığında beyninizdeki ödül sistemi harekete geçiyor. Bu size şöyle bir şey veriyor. Bu İyilik çok güzel bir şey. Ben de fırsat bulunca bunu yapmalıyım.
Peki, şimdi yapılan iyilik sonucunda gördüğümüz işte ilgi, takdir, neyse teşekkür, karşılık görmek için mi yaparız yoksa o yaptığımız iyilikten zevk aldığımız için mi yaparız?
Çok önemli bence bu nokta. Şimdi karşılıksız iyilik yapmak diye bir şey var. Beyin açısından bakarsanız aslında karşılıksız iyilik diye bir şey yok. Siz iyilik yaptığınız anda ödülünü peşinden alıyorsunuz. Bu şiirsel bir ifadeyle daha önce çeşitli yazarlar tarafından da ifade edilmiş bir gerçek. İyilik yapmanın kendisi ödüldür deniyor. Gerçekten de öyle.
Eğer manevi huzur.
Tabii ki. Şimdi bakın bir karşılık bekleyerek, maddi bir karşılık bekleyerek ya da daha sonra iyilik görmeyi bekleyerek bir iyilik yapıyorsanız bu sizde aynı devreyi uyarmıyor. Yani sizi kendinizi tatmin etmiş hissettirmiyor. Belli bir gizli hesapla yapıyorsanız, gösteriş amaçlı yapıyorsanız vesaire. Sadece ve sadece bir başka insana yardım etmek için yaptığımızda bu dediğimiz devre faaliyete geçiyor. Dolayısıyla en karşılık beklemeden yapılan iyilik aslında en hızlı ödül veren iyilik. Bu da beyninizde bir kimyasal maddeyle sizin hani yaşamınızda keyif dediğiniz şeyi esas oluşturan beyin devrelerini faaliyete geçiriyor. Dışsal hiçbir şey beyninizdeki o kimyasal gibi size keyif yaşattıramıyor. Ve o, özellikle şu da enteresan. Mesela düzenli olarak iyilik yapanların iyiliklerini pek görmüyoruz. Bu bizim beynimizde çok fazla İşte dopamin salgılanmasına sebep olmuyor.
Düzensiz ama, mi olması gerekiyor?
Tabii rastgele mesela hiç beklemediğimiz bir anda iyilik bizde çok daha. Yani sürprize çok duyarlıyız biz. Kötülük de sürpriz halinde geldiğinde çok dikkat kesilip çok iyi öğreniyoruz. İyilik de güzellik de hani bir rastgele bir tarzda düzenini bilemediğimiz bir tarzda beklenmedik bir anda karşımıza çıktığında beynimiz buna çok daha büyük bir tepki veriyor. Sebebi de şu, biz normalde tabiatta yaşarken tabiatın düzeni böyle saat gibi değildir. Yani her zaman her şey aynı zamanlarda olmaz her gün. Dolayısıyla böyle beklenmedik şeylere karşı daha duyarlıyızdır. Tabiatın doğal düzenine daha çok benzetiriz onu.
Daha da çok mutlu eder herhalde değil mi? Beklenmedik ya da tanımadığımız aynen bir öyle kişiye oluyor. Yapılan aynen mutluluk. Öyle oluyor. Neden?
İşte bu sürpriz faktörüne karşı tabiri caizse beynimizde bir dedektör var bizim. O sürpriz karşılığında aşırı duyarlı bir reaksiyon veriyor ki daha sonra yine aynı şekilde bizim bu sürpriz davranışı kendimizin sergileyebilme ihtimalimiz de artıyor. Hmm. Böylece toplum içerisinde bir şebeke olarak düşünürseniz herkesin birbirine iyilik yaptığı bir sistemi böyle bir devreyle kurgulayabiliyorsunuz. Niye böyle bir devre var beynimizde? İyilik yapan, birbirlerine iyilik yapmaya programlı bireylerden oluşan toplumlar daha uzun süre yaşıyorlar. Bireyler daha güvende oluyorlar, daha çok yavru yapıyorlar. Ve biz bugün aslında çok iyi ataların torunlarıyız bir yerden bakarsanız. Ha bir taraftan mesela biraz da korkak ataların torunlarıyız. Niye? Korkup kaçanlar daha uzun yaşadıkları için. O yüzden böyle ani bir ses gelince bir ödümüz kopuyor. Bir hafiften zıplıyoruz hepimiz. Böyle bir korku tarafımız da var ama iyilik yapmaya da bu açıdan çok programlıyız.
Evet. Şimdi iyilik yapmaktan zevk alma becerisi kazandırılsa belki kötülük diye bir şey olmayacak.
Yani düşününüz bu zaten yazılımda var. Şimdi bilimsel olarak biz bunu gösterebiliyoruz ama bilimsel olarak yapamadığımız şey şu. Evlerin içine girip insanlara çocuklarını nasıl yetiştirmeleri gerektiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu çok karmaşık bir süreç. Benim tek söylediğim, benim de kendimin uygulamaya çalıştığı bir şey var. Ana devreyi biliyorsanız sadece o devrenin, yani beyin devresinin kendisini ifade edebileceği yollar açmak. Ben mesela şöyle şeyler öneriyorum. İyilik hareketlerine çocukları şahit etmek çok önemli. Bunun keyfini yaşamaları çok önemli. Ben henüz fırsat bulamadım. En kısa zamanda yapacağım ama bir arkadaşım çocuklarını bir aşevinde, işte bu evsizlere ve yemek bulamayan özellikle çocuklara servis yapılan bir aşevinde çalışmaya götürmüş bir hafta sonu ve çocuklara da yemek dağıtmışlar. Mesela çocukların bir anda bütün hayatı değişiyor. Kafaları hep sürekli nasıl daha fazla bu insanlara faydalı olabilirim diye çalışıyor. Orada çok üzüldükleri ya da etkilendikleri için değil. O insanlara iyilik yapma hissinin onların beyninde meydana getirdiği duygusal ve kalıcı değişiklik bir sürü kitap okumaktan, bir sürü sene eğitim almaktan çok daha etkili.
Peki daha mı mutlu oluyorlar kesinlikle, iyilik yapanlar ve kesinlikle yardımseverler?
İyilik, yani insanın mutluluğu hiçbir zaman kazanmakta, almakta, biriktirmekte olmamış. Tarih boyunca böyle. Hep vermek mutluluk sağlıyor. Yani bu hani şiirsel bir şey olarak sağda solda hep söyleniyor ama yani bilimsel temelini gördükten sonra artık ikna olmamak için bir sebebiniz kalmıyor.
Evet, iyilik yap denize at derler. Aynen. Ya. Yani
mesela milyonlarca paranız olsun, yatınız katınız her şeyinizi biriktirin ama insanların mutlu olmadığını biliyoruz bunda. Çünkü onu paylaşabildiğiniz anda doğal beyin devreleriniz aktive oluyor ve sizi iyi hissettirebiliyor ancak. Evet. Bir de bunlar tabii ki şempanzelerle paylaştığımız devreler, onu söyleyeyim. Onlarda da aynı şey var. Bizi farklı kılan ne peki? Ben esas onu söylemek, çok söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürekli iyilik yapılırsa, sürekli aynı zamanda yemek verilirse bir süre sonra canlı, işte bir maymunda bu deneyi yaparsanız o yemeği bekliyor ve gittikçe de o yemeğe karşı beyninde salgılanan ödül kimyasalların miktarı azalıyor.
Artık iyilik duyarsızlaşıyor. Olmuyor.
Evet. Yani onun için büyük sürpriz değil. O saatte gelecek. Evet. Hatta o saatte yemek gelmesi sıkıntı çıkarıyor mesela. Huş uzanıyor. İnsanlar da kendilerine sürekli iyilik yapan, aslında hayatlarını çok kolaylaştıran, yakın çevrede, başta anne babaları olmak üzere, işte eşleri, çocukları, arkadaşları, bunların sürekli olan yardım ve iyiliklerini aslında duyarsızlaşıyorlar.
Görev çünkü, oluyor bir süre sonra
tabii,
iyilik hatta olmaktan
işte,
çıkıyor
özellikle
herhalde.
Düşünün genç, yeni genç çocuklar bir annelerine işte bir şey aksadığı zaman çok sert çıkabiliyorlar. Halbuki diyelim annesi doğduğundan beri ona ne iyilikler yapmış ama sanki onun görevi gibi algılamaya başladığı için beynindeki bu otomatik ödül sistemi devreye girmiyor bir şekilde. Bu bizim dediğim gibi hayvan tarafımız. Ama insanı diğer canlılardan ayıran çok önemli bir özelliğimiz var. Beynimizdeki ödül sistemi faaliyete geçmese bile biz bunu düşünsel olarak bir şöyle geriye uzanıp faaliyete geçirebiliyoruz. Adına kader şinaslık dediğimiz bir şey var. Vefa dediğimiz bir şey var. Bu mesela maymunlarda bunları göremezsiniz ya da diğer canlılarda. Evet. Biz işte şuurumuzu kullanarak farklı bir iyilik düzeyi moduna geçebiliyoruz. O insanların iyiliklerini takdir etmek için şuurumuzu ekstra kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparak insanlaşabiliyoruz zaten. Bu farkı anladığımızda şey de bir nimet yani, bana sorarsanız o ödül sisteminin duyarsızlaşması. Çünkü o zaman insani zihnimizi devreye sokup kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ben bunu çok önemli buluyorum açıkçası.
Evet, iyilik sadece maddi anlamda değil tabii ki. Cömertlik sadece parayla olmuyor. Bazen zor bir durumda kucak açıp sıcacık bir sarılma, sıcacık bir gülümseme bunlar da bir parçası herhalde.
Mesela gülümseme, sarılma, sevgi gösterme, bunlar bizim toplumsal olarak müthiş hızlı ve etkili algılayabildiğimiz şeyler. Oksitosin diye bir hormon vardı bizim vücudumuzda. Son senelerde çok fazla ilgi çekiyor bu hormon. Sebebi de şu, buna sosyal bağlanma hormonu deniyor. Her ne kadar böyle söylemek biyolojik açıdan çok doğru olmasa da bildiğimiz bir şey var. Bir paniğe kapıldığınızda, sıkıntı çektiğinizde, sosyal ortamlarda kendinizi yalnız ya da gergin hissettiğinizde bir insanın size gülümsemesi ya sevdiğiniz birinin size sarılması, bir şekilde insanlarla daha samimi kontak kurmanızı sağlayan herhangi bir vesile beyninizden bu hormonun salgılanmasına sebep oluyor. Bu hormonun birçok işi var ama en önemli işlerinden biri, karşıdaki insanlara daha yakın bir sevgi duyuyorsunuz, empati yeteneğiniz artıyor ve o sosyal ortamdaki endişeniz ortadan kalkıyor. Hı hı. Şimdi sadece gülümsemek müthiş bir iyiliktir. Yani sadece bir insanın sırtını sıvazlamak, onu takdir etmek, bizim maalesef çok fazla beceremediğimiz bir şey, genel olarak söylüyorum. Takdir etmek insan beyninde gerçekten ödül kimyasallarını patlatan bir şeydir. Biz bunlarda biraz cimriyiz. Belki maddi olarak elimiz açık olabilir ama esas insanın ihtiyacı olan şey maddi iyilik değil. Aslına bakarsanız insan varlığının onanmasını, orada olduğunun görülmesini isteyen bir canlı. Buna çok fazla ihtiyacı var. Biz görülmek istiyoruz.
Aynen.
Biz görülmek ve takdir edilmek istiyoruz. Bir çocuğa bunu yaptığınızda, tabii ki ölçüyü kaçırmadan, onu şımartmadan, bunun da bir dengesi var. Takdir edilen ve bununla motive olan çocukların biliyorsunuz hayatlarında yapamayacakları da şey yok. Çok önemli bir motivasyon kaynağı bu aynı zamanda.
O zaman bu anlamda iyiliksever, cömert çocuklar yetiştirmek yine bizim elimizde.
Biz öyle
neyi
olursak
görerek
onlar da öyle olacaklar.
Yetişirlerse öyle olacaklar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Çok çabuk yine sonuna geldik köşemizin. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun, var olun.
Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve haftaya beyin, zihin vesaire köşemizde yine birlikte olacağız kendisiyle. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Başkent'ten merhaba deyinceye kadar hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.